Ayrım 23, sayfa 183. 37. Tristan da Cunha. Birden derinliklerden ortaya çıkan karanlık gölge uzanıp şahın kolunu sımsıkı kavradı. Bu bir anda şah ve veziri kavrayıp hızla birdenbire yüzmeye çekmeye başlayan fildi. Bir eliyle tuttuğu yüksek güçlü skuterinden güç alarak onları suyun altından kayanın ağzından uzaklaştırmaya çalışıyordu. Lavların okyanusa dökülmesiyle birlikte kabarıp kaynaşan su kabarcıklarını sıcak bir dalga izledi. Scooter'ın güçlü çekişi ve şahın sürekli palet çırpması sayesinde bulundukları tehlikeli alandan canlı canlı haşlanmadan tam zamanında kurtulmayı başardılar. Ama şahın gözleri kararıyordu. Yeni bir tehlikeyle karşı karşıyaydılar. Şah hemen soluk almalıydı. Fil bunu hissetmiş olmalı ki Scooter'ı yüzeye sürdü ve onları yukarı çekti. Dalgaların arasından başlarını çıkarabilen şah ve vezir zorlukla soluk aldılar. Güçlerinin sonuna gelmişlerdi ama savaşmadan teslim olmak istemiyorlardı. Dalgalarla boğuştukları sırada yukarıdan uzanan eller onları denizden çekip Merkür'ün rahat konforlu güvertesine aldı. Fil de onları izledi. Kaleyan onlara yardımcı olmak için eğildi ve elini uzattı. Fil kendim yapabilirim dedi. Kale fili bileğinden yakaladı. Haydi gel uzatma koca adam, bırak da yardım. Kendim yapabileceğimi söyledim. Fil bileğini kalenin elinden kurtardı. Kaleyi gölmünden tuttu ve onu suya çekti. Kale suyun dibine battıysa da bir an sonra yukarı çıktı. Fil lanet olsun. O sırada fil Merkür'ün güvertesinden onları izliyordu. Benden uzak dur yeter kale. Sonra birden arkasını döndü ve kabinden kayboldu. Diğerlerini şaşkın bakışlarla onları izlemelerine ise aldırmadı bile. Şah kalenin güverteye çıkmasına yardımcı oldu. Isınan giysilerinden sular damlıyordu. Bu da ne demek şimdi? Herhalde yakalandığı için sinirleri bozuk diyen vezir yarı çıplak bedenine bir havlu sardı. Yakında sakinleşir. Neyse, ben de adamın dediği gibi onun sinirli kıçından uzak dururum dedi kale. Ekip arkadaşlarından biri tarafından küçük düşürmeye ya da itilip kakılmaya kabullenemiyordu. Ancak savaş alanından güven kaybı her türden belayla davetiye demekti. Kale ısınıp yumuşamış giysilerini çıkarırken ekledi. Üstüne üstlük adada tamamen yok oldu. Tam bir fiyasko. At yatı adadan uzaklaştırmak için gaz verip vitese yüklenirken şah başını çevirip adaya baktı. Tristan da Cunha'nın tamamı lav ve duman ateşi altındaydı. Edinburgh yanıyordu. Manifold Beta tamamen lavlarla örtülmüştü. Çok yakında lavlar soğuyup taşlaşacaktı. Tesisi yeniden ortaya çıkarmak tabii ki mümkün olursa uzun yıllar alacaktı. Zaten eğer buradaki korkunç olaylara ilişkin bir kanıt kalsaydı bile çoktan yanmış ya da kızgın lavların arasında eriyip gitmiş olmalıydı. Bu görev gerçek bir felaketle sonuçlanmıştı. Tam bir başarısızlık. Fiyasko. Aslında her açıdan felaket sayılmayabilirdi de. Şah yan tarafa baktı ve Pierce'i gördü. Tabii eğer hala oysa. Gözleri kapalıydı ve soluk almakta zorlanıyordu. Arkadaşını kurtarmıştı ama ne pahasına. Belki de onu başlangıçta vurmuş olsa çok daha iyi olacaktı. Oysa şimdi kalan ömrünü ölümsüz bir canavar olarak sürdürmek zorunda mı kalacaktı? Modern çağın mitolojik yaratığı olarak. Söylenebilecek tek şey şu, dedi kale. Senin ahbap komada. Vezir Pierce'in nabzını tuttu. Göz bebeklerini kontrol etti. Tüm gücüyle elini sıktı ve acıya verebileceği tepki ölçtü. Ama sonuç yoktu. Rejenere edilenlerde rejenerasyona tepki olarak gerçeklikten kopma durumu ortaya çıkıyor. Hayvana dönüşüyorlar. Hatta belki çok kötü yaratıklara. Ama bu yeni bir durum. Henüz tamamlanmamış bir aşama. Bilincini kapatarak olanlara tepki gösteriyor olabilir. Şah dinliyordu. Bu anlamlı olabilirdi. Pierce'in bilincinin yerinde olmamasından mutluluk duyuyordu. Ama insanların koma durumundayken bile çevredeki olanlara duyabildikleri kuramına dayanarak ona doğru eğilerek fısıldadı. George benim. Jack iyi dinle. Senin için elimden geleni yapacağım. Sana yardımcı olmanın bir yolunu bulacağız. Söz veriyorum. O sırada at kaptan koltuğundan bağırdı. Sorunumuz var. Parmağıyla deniz yüzeyini işaret etti. Dalgaların arasında enkaz parçaları yüzüyordu. Ve de insan kalıntıları. Başaramadılar dedi kale. Kim? Yerli halk. Bir grup denize açılarak kaçmayı denemişti. Şah dişlerini gıcırdattı. Denizaltı. Sebebi bu olmalıydı. Yumruğunu teknenin kenarına indirip yeniden Tristan Tocunha'ya baktı. Ada kıpkızıl bir renge bürünmüştü. Sanki şeytan cehennemin dibinden çıkıp gelmiş, oraya yerleşmişti. Gökyüzü karanlık, dev bir duman bulutuyla kaplanmıştı. Yıldızlar kaybolmuştu. Gökyüzünden kül yağıyor, sıcak kar tanecikleri gibi tenlerini öpüyordu. Şah, içeri girelim diye önerdi. Bunu solumasak daha iyi olur. Kale Pierce'i kollarından tuttu, kabine sürükledi ve rahat bir kanepenin üzerine yatırdı. Vezir de onu izledi. Şah ise atın yanına dümene geçti. Rotayı kuzeye ayarla ve içeri gel. Nöbetleşe dümene geçeriz. Şimdi asıl yapmamız gereken Grant'a içerisinde telsizden ulaşmaya çalışmak. At dümeni çevirdi. Pusulaya baktı ve o anda dış cephelerde yeşil bir ışık fark etti. Lüks yatın donanımı, içinde bir sonar cihazı da vardı. Ona yaklaşan bir şey vardı. Büyük bir şey. Şah. Şah da aynı şeyi görmüştü. Hemen kabine gidip ateşe hazır bir RPG güdümsüz tank savar silahıyla geri döndü. Diğerleri de ellerinde çeşitli türde roket atar ve silahlarla onu izlediler. Şah sonar cihazına baktı, okyanusa doğru nişan aldı ve ateş etmek için bekledi. Denizaltı yaklaşık 100 metre uzaklıkta aynen sıçrayan bir balina gibi bir an su yüzeyine çıktı ve yeniden suya daldı. Denizaltının çıkıp batmasıyla oluşan dalga, Merkür'ün sallanmasına neden olduğu için ateş edemediler. Bunun Los Angeles sınıfı bir saldırı denizaltısı olduğunu kolaylıkla anlamışlardı. Amerikan malı. Şah Malefi olduğunu nasıl olup da böyle bir denizaltıya sahip olabildiğini anlamıyordu. Merkür suda dengesini sallayınca yeniden nişan aldı. Diğerleri de onu izlediler. Denizaltı yaklaşık ve 3 metre de uzaklarında durdu. Bu kendilerine zarar vermeden torpidolarını ateşlemek için çok yakın bir mesafeydi. Mesaj açıktı. Dost olarak geliyoruz. Ama Şah yine de tedbirliydi. Denizaltı kolayca üzerlerine gelebilir, yalnızca gözetleme kulesi bile Merkür'ü ikiye bölmeye yeterli olabilirdi. Ancak denizaltının kapağı açılıp ABD donanma üniforması içinde iki kişi elleri havada dışarı çıktığında Şah rahatladı. Bu iki gemiciyi sarhoş bir kediye benzeyen Kaptan Sav ile izledi. Şah tank savar silahını kenara bırakıp şaşkınlık içinde kapkana baktı. Kaptanın orada bulunmasının ne anlama geldiğini hemen anlamıştı. Uskurant'ın başına korkunç bir şey gelmişti. Sav ile adamlarınızı denizaltıya getirin dedi. Kaybınız ne kadar? Savile'nin dudakları acıyla büzüldü. Sesi titriyordu. Şu ana kadar 509, belki de daha fazla. Grant vuruldu. Yandan yara aldı. Ama en yakın limana kadar gitmeyi başaracaktır. Aşağılık herifler. Mırıldanan kaleydi. Şah gerekenleri alın dedi. George'u da. Merkür'ü batıracağım. Hey Şah dedi Savile. Evet efendim. Savile Tristan Tacunha'nın alevler içindeki kalıntılarına baktı. O herifleri yakaladınız mı? Kaptanın sesindeki umut dolu tonu duyan Şah, midesinin kasıldığını, kalbinin sıkıştığını hissetti. Gemisini batıran ve adamlarını öldüren haksızların bunun bedeli ödediklerini duymak istiyordu. Ama ödememişlerdi. Tam burunlarının dibinden kaçıp gitmişlerdi. Ellerinin altından kayıp kaybolmuşlardı. Şah onların gitmesine yine izin vermiş, onları elinden kaçırmıştı. Şah'ın sessizliği ve soğuk gözleri sözlerin yapamayacağını yapmıştı. Savile başını salladı. Eğer gemimi batıran herifi bulursanız gebertin. Şah başını salladı. Manifold ve Geng'i yalnız bir kez değil iki kez kan akıtmıştı. Tek kabul edilebilir çözüm üçüncü bir kez kan akıtmaktı. Hatta çok daha fazlasını. 38. Pop Hava Üssü Limbo. Görevin tam bir fiyaskoyla sonuçlanmasından bir gün sonra ekip yeniden Limbo'daki hangarda oturuyordu. Okyanustan helikopterle alınmış başka bir uçak gemisine götürülmüş ve oradan da 5 FA-18 Super Hornet'in uçuş mühendisi koltuğunda hava üstüne uçmuşlardı. Taşınabilir bellekteki bilgileri uydu üzerinden Aleman'a gönderilmiş ama bunlardan pek yararlı bir bilgi çıkmamıştı. Pierce'in kurtarılması olması dışında görev tam bir fiyaskoyla sonuçlanmıştı. Bir şehir ortada kalmıştı. 270 sivil yok olmuştu. Gerçi resmi otoriteler oradan geçen bir gemi tarafından Tristan Tacunha'nın lavlarla tamamen yok olduğundan haberdar edilmişti. Ama dünya asla bu insanları öldürenlerin gerçekte Vulcan olmadığını bilmeyecekti. Tekrar tekrar yapılan sayımlar sonunda saldırıda 672 denizcinin öldüğü saptanmıştı. Bunun dışında hükümetin ilk SVNX sınıfı olan 11 milyar dolarlık uçak gemisi ve üzerindeki milyarlık uçaklar hasar almış, neredeyse okyanusun dibine gömülme tehlikesi atlatmışlardı. Askerler arasında kullanılan Fubar 14 sözcüğü bile bu durumun kötülüğünü ifade etmekten uzaktı. Eğer bütün bu pisliğin üzüğü kapatılmış olsa, hatta dünyanın en derin çukuru kabul edilen okyanustaki Miana çukurundan bile daha derine gömülmemiş olsa, belki de savaş dışında bedeli en yüksek operasyon olarak tarihe geçebilirdi. Hiç kuşkusuz daha yüzyıllarca türünün tek örneği olarak kalırdı. Kişisel düzeyde ise Phil'in kaleyi denize atmasıyla başlayan kan davası sürmekteydi. İkisi de birbiriyle konuşmuyordu. Ekipte giderek büyüyen bir çatlak vardı ve bu gelecek açısından kötüydü. Sonuçta biri zarar görecek ya da birinin istifa etmesi gerekecekti. Eğer bu böyle sürerse ve görev bitimine kadar barışmazlarsa, Şah onlardan birinden toparlanmasını istemek zorunda kalacaktı. Aksi hepsini yaşamına riske sokmak demekti. Şimdilik ikisi yukarıda ayrı tutulacaktı. Şah koyu maviyle özel olarak görüşmüş, bunu sağlamıştı. Bütün bunların üstüne bir de Pierce komadan çıkma yönünde hiçbir gelişim kaydetmiyor, hala insandan çok canavara benziyordu. Amerikan hükümetinin en ileri gelen bilim adamları, varlığı resmen kabul bile edilemeyen 51. bölge bile Pierce'ten alınan doku ve organ örneklerinden bir sonuca varamamıştı. Artık tam anlamıyla insan olmadığı anlaşılıyordu. Tarihte hiç benzerine rastlanmamıştı. Ancak Şah bir benzeri olduğunu biliyordu. Nazca kazı alanından çalınan tarihi eser. O gerçekti. Öyle olmalıydı. Hidra bir şekilde onun DNA'sını almayı başarmış ve Pierce'e nakletmiş olmalıydılar. Şah oturmuş Kiesling'in gelmesini beklerken bu durumdan dolayı duyduğu öfke de giderek büyüyordu. Azarlanmak, kınanmak istiyordu. Cezalandırılmak, aşağılanmak bir şey. Ama her şey her zaman olduğu gibiydi. Düşmanlarını küçümsemişlerdi. Şah, Kiesling, Koyu Mavi, hepsi. Bu kadar çok sorumlu olunca da ipin kimsenin boynuna geçirilmemesi de doğaldı elbette. Sonuçta suçlular yakalanacaktı nasıl olsa. Onları ipe götüreceklerdi, olay kapanacaktı. Kiesling içeri girdi ve masanın başında asık suratlarla sessiz sessiz oturan ekibe baktı. Kale bile sessizdi. Bir an sonra Aleman da içeri girerek masanın başındaki sandalyelerden birine oturdu. Yüzü ifadesizdi ama ağız kenarlarında hafif seyirmeyi gizleyemiyordu. Bir şey bulmuştu. Kiesling kaşlarını çattı. Yaralanmış egolarınızı yalama zamanı değil. Teneffüste dayak yemiş birinci sınıflara benziyorsunuz. Yeter artık, kendinizi toparlayın. Denileni yaptılar. Yüzler ciddileşti. Oturuşlar dikleşti. Suçluluk duyguları öfkeye dönüştü. Gereğini bunu yapmak için eğitilmişlerdi. Daha sonra öldürülecek kimse kalmayınca suçluluk duygularıyla ilgilenebilirlerdi. Hatta doğru insanları öldürmeyi başarabilirlerse belki de bu suçluluk duygusundan tamamen kurtulabilirlerdi bile. Manifold başarılı olur ve formül teröristlerin ya da diktatörlerin eline geçerse çok fazla insan öleceğini biliyorlardı. Bunun yanında şimdiye dek kaybedilen milyarlar, kaybedilen canlar bir şey sayılmayabilirdi. Ekran canlandı. Koyu Mavi'nin silüeti belirdi. Evet, nasılsınız bakalım? Bazılarına dünyanın kaç bucak olduğunu göstermeye hazır. Koyu Mavi başıyla onayladı. İyi, çok yakında bunu da sıra gelecek. Ama önce çözmemiz gereken iki bilinmeyen var. Birincisi, Manifold'un yeri. Beş büyük yerleşim merkezleri olduğunu biliyoruz. Ama hepsi sır. Neyse ki bunlardan ikisi şu ana dek yık ve kaç, sıvış ve yak taktikleri sayesinde yok oldu. Kale, bir avuç muhallebi çocuğu diye mırıldandı. Etkili muhallebi çocukları diye düzeltti Koyu Mavi. Alemyan gönderilen taşınabilir bellekte işe yarar bir bilgi olmadığını sapladıktan sonra CIA ile bağlantı kurup onlardan Birleşik Devletler'de bu büyüklükte bir tesisin izini sürmelerini ve kanıt bulmalarını istedim. Onların burada olduklarını mı düşünüyorsunuz diye sordu Şah. Burnumuzun dibinde yani. Öyle gibi. New Hampshire'de. Kale şaşkınlık içinde baktı. Tam olarak nerede? Sizin bölgenizde. Pinckney. Orası Polymyod'un kuzeyinde küçük bir şehir. Aynen öyle. Ray'dan birkaç balıkçı teknelerin altından geçen bir denizaltı gördüklerini bildirdiler. Hemen Portmash'ı donanma destek birliğini harekete geçirdim. Hiçbir şey çıkmadı ama bu durum dikkatimizin New Hampshire ve Maine günlenmesini sağladı. Gerçi çok araştırmamız gerekti ama sonuçta Pinckney'de çok büyük bir inşaat yapıldığını belirledik. Gümrükler ve ağırlık istasyonları bölgeye çok büyük miktarda malzeme nakli yapıldığını ama sonra bunların hiç çıkmadığını belirdi. Hepsi bu kadar da değil. Pierce üzerinde durumunu anlamak ve geriye döndürebilmek umuduyla bir dizi test uyguladığımızı biliyorsunuz. Bu testlerde saptadığımızda göre iyileşme yeteneği büyük ölçüde radyasyonun varlığıyla ilintili. Şah birden doğruldu. Sesi öfkeden titriyordu. Onu radyasyona mı maruz bıraktınız? Koyu Mavi elini kaldırdı. Belirli bölgelerde zaten doğal olarak var olandan daha fazla bir radyasyona değil. Durumu ilk anlayan kaleydi. Greenwich eyaleti. Eyaletin tamamı bu nesne yüzünden kalbura döndü. Alemin milyonda 10 ile 20 arasında da uranyum içeriyor diye ekledi. Kale başını salladı. Uranyum parçalanıyor ve ortaya radon gazı çıkıyor. Hatta büyük annem Bodrum'u bu nesneyi elek gibi içeri sızdırdığı için taşımak zorunda kaldı. Pinckney şehri büyük, granit dağların arasında bir vadide. Eğer Manifold bu radyasyonun rejenerasyon üzerindeki etkisini keşfettiyse, böyle bir yer seçmeleri çok anlamlı. Manifold tesisi havadan tespit edemedik. Büyük olasılıkla yerin altında yaptılar. Bu yüzden oraya saplamak için adama ihtiyacımız var. Şah, at, fil, siz bunu halletmenizi istiyorum. Şah, neden bölgeye askeri birliği taratmıyoruz diye sordu. Onları dumana boğup dışarı çıkarabilirdik. Daha biz bir şey yapamadan önce geldiğimizi görürler, yine elimizden kaçmalarını istemiyoruz. Onları bulmak bu şekilde daha uzun sürerse de sorun değil. Bırakın kendilerini güvende sansınlar. Bu şekilde onları iş üstünde yakalayabiliriz. Önemli olan bir daha kaçmalarına fırsat tanımamak. Kale itiraz etmeye hazırlanıyordu. Sonuçta New Hampshire onun memleketiydi. Yüreği ve insanları tanıyordu. Ancak Koyu Mavi itirazını engelledi. Neden oraya gitmek istediğini çok iyi anlıyorum Kale. Ama yapmamız gereken başka işler var. Açıklamayı Aleman'a bırakıyorum. Aleman koltuğunda dikleşerek boğazını temizledi. Pierce'in çizdiği şekil şu iki dizey çizgi bulunan daire. Bunu araştırmamız gerekti. Bir hayli araştırdık. Sonuçta Doğal Tarih Müzesi arşivlerinden bir ize rastladım. Anlaşıldığı kadarıyla ki bu içinde bulunan durumda da uyumlu. Bu Herkül için kullanılan bir sembol. Daha doğrusu Herkül sütunları ya da diğer adıyla. Cebeli Tarık boğaza diye atıldı vezir. Öne doğru eğilerek dirseklerini masaya yatırdı. Bazı efsanelerde Herkül'ün bu boğazı taş lobotuyla vurup dağı ikiye ayırarak açtığı anlatılır. Ama birçokları onun altı kollu, üç başlı ve üç bedeni olan dev bir Gergönüs'ün sırlarını çalmak için bu yoldan geçtiğine inanır. Onuncu görevi. Şah Hidra ikinci görevi değil mi? Diye sordu. Vezir başını sallayarak onayladı. Anlaşıldığı kadarıyla yolculuklarının gerçek uzaklıklarını kendine saklamış. Herhalde en uzun yolculuğu Cebeli Tarık'tı ki bu da bizi Augusto Gallo'ya da götürüyor. Şah heyecanla atıldı. Onu buldunuz mu? Aynı adı taşıyan toplam 257 kadın var. Ama bunların içinde yalnızca bir tanesi Yunan mitolojisi uzmanı. Nerede o diye sordu Şah. Aleman gülümsedi. Elbette ki Yunanistan'da. Beni Yunanistan'a mı gönderiyorsunuz diye soran Kale'nin sesinde hiddet anlaşılmayacak gibi değildi. Seni ve veziri dedi koyu mavi. Bu kadarı bile Kale'nin yatışmasına yetmişti. Koyu mavi ekledi. Vezir dillerini konuşabiliyor. Ayrıca bize gösterdiği gibi Yunan mitolojisi konusunda da oldukça bilgili. Sanaysa Kale onun öyküsünü pekiştirmek için ihtiyacımız olacak. Kale'nin kaşları hafifçe kalktı. Nasıl? Vezir oranın yerlisi rolünde olacak. Sizin rehberinizi oynayacak. Siz de gürültücü, sevimsiz, çirkin Amerikalı turisti. Kale iç çekti. Dudağını ısırdı, başını salladı. Hayal kırıklığı yaşadığı açıkça belliydi. Ama itiraz etmedi. Bu görevi onun için çok uygun olduğu bilincindeydi. Uçağınız 7'de. Valizleriniz hazırlandı. Turist olarak tarifli bir seferle gideceksiniz. Pasaportlarınızı damgalatın. Programınız belli, silah yok. Asla beklemiyoruz. Ama bir soruna karşılaşırsanız, başınız belaya girerse ABD Büyükelçiliğine başvurun ya da bir tekneye girip Grit'teki Soğut Bay donanma üssüne gidin. Doktor Pierre Galon'un önemli olduğunu düşünüyordu. İkinizin görevi bunun nedenini bulmak. Son 24 saattir telefonlarına yanıt vermediği gibi elektronik postasına da bakmadı. Çok mu işi var? Asosyal biri mi yoksa başına bir engeli mi var? Hiç bilemiyoruz. Dikkatli ve uyanık olun. Başka soru? Hiç kimse bir şey sormadı. Ekran karardı. Kesling ayağa kalktı. Haydi hafiyeliğe. Sakın manifoldu taşaklarından yakalamadan gelmeyin. Yoksa sizinkileri kendi elimle mengeneye sıkıştırırım. Vezir kıkırdadı. Ne gülüyorsun dedi Kesling ona dönerek. Sen bu dördünden çok daha taşaklısın. Haydi kaldırın kıçlarınızı.